26. ayrım. Psikiyatrist birçok cömert, şefkatli insanın bir dakikadan ötekine tamamen değişebileceğini anlattı. Bu olguyla ilgili birçok çalışma yapılmış. Bu ani değişikliğe en sevdiği meleği olmasına karşın, Tanrı ile rekabete girişen şeytana gönderme yaparak, şeytan etkisi demişler. Başka bir kadın sesi, peki neden olurmuş diye sordu. Ama tam o noktada kayıt bitmişti. Igor cevabı duymak isterdi. Çünkü Tanrı ile rekabet halinde olmadığını, sevdiği kadının geri dönmeye kalkarsa, reddedileceğinden korkarak her şeyi uydurduğunu iyi biliyor. Evet, gerektiği için öldürmüştü ama bunun evlilikleriyle ne ilgisi vardı? Askerken öldürmeye resmen izni olduğu için öldürmüştü. Birkaç başka insanı da öldürmüştü ama salt iyilik olsun diye. Çünkü doğru dürüst bir yaşam sürdürmeleri mümkün değildi. Kanda ise tüm yaptığı bir misyonu yerine getirmekti. Sevmiş olduğu kadının çıldırdığını, yolunu hepten kaybettiğini ve kendi hayatını çökerttiğini görürse onu da öldürürdü. Zihinsel çürümenin parlak, verimli bir geçmişi mahvetmesine asla izin veremezdi. Sevmiş olduğu kadını kendi kendini tahrip etmenin uzun, acı verici sürecinden kurtarmak için öldürürdü. Igor tam karşısına, park yasağı olan yere yanaşmakta olan Maserati'ye bakıyor. Rahat olmayan, anlamsız bir araba bu. Güçlü motoruna otoyollar için yetersiz kalır, ana yollar için fazla gelir. Karşın öteki arabalarla aynı hızda gitmek zorunda. 50 yaşlarında ama 30'larında görünmeye çalışan bir adam kapıyı açıp dışarı çıkmaya uğraşıyor. Çünkü kapı yere fazlaca yakın. Pizzacıya giriyor ve bir quattro formaggio paket ısmarlıyor. 4 peynirli pizza. Maserati ve pizza pek uyuşmuyor ama olur böyle şeyler. Fesatlık geri geliyor. Artık bağışlayıcılık ve cömertlikten söz edip geçmişi unutarak hayatına devam etmesini istemiyor. Başka bir taktik kullanıyor ve kafasına gerçek kuşkular sokmaya çalışıyor. Ya Eva fena halde mutsuzsa, ya Igor'a olan aşkına karşın tıpkı Adem'in elmayı kabul edip tüm insan ırkının lanetlenmesine yol açtığı anda olduğu gibi, yanlış kararının dipsiz çukuruna gömülmüş çıkamıyorsa, kendi kendine belki 100. kez her şeyi planlamış olduğunu söylüyor. Tekrar birlikte olmalarını istiyordu ve hoşça kal gibi küçücük bir sözcüğün bütün geçmişlerini silmesine izin vermeyecekti. Her evlilikte krizler yaşandığını biliyor. Hele 18 yıl sonra. İyi bir strateji oluşturmak için esnek davranmak gerektiğini de biliyor. Eva'nın aldığına emin olmak için cep telefonundan bir mesaj daha gönderiyor. Ayağa kalkarken planlarından vazgeçme düşüncesinden uzaklaşmak için dua ediyor. El işleri satan küçük satıcının ruhu onunla birlikte. Artık bir adaletsizlik yaptığını biliyor. Kendine, örneğin şu kınalı saçlı atlet bozuntusu gibi daha iyi bir hasım bulabilir ya da kumsaldaki kadında olduğu gibi birini daha fazla acı çekmekten kurtarabilirdi. Kara kaşlı kız tepesinde Azize gibi dolaşıyor ve ona pişmanlık yaşamamasını söylüyor. Igor doğru bir şey yaparak onu eziyetler ve acılarla dolu bir gelecekten kurtardı. Onun saf ruhu fesatlığı yavaş yavaş uzaklaştırıyor ve Igor'un kayıp bir aşkı yeniden yaşamanın mümkün olamayacağını görmek için kana gelmiş olduğunu anlamasına yardımcı oluyor. Eva'yı acılardan ve yozlaşmadan kurtarmak için burada. Eva ona haksızlık etmiş olabilir ama ona yardım etmek için yaptığı bir sürü şey yüzünden ödüllendirilmeyi hak ediyor. Ben iyi bir adamım. Kasaya gidiyor, hesabı ödeyip bir küçük şişe su istiyor. Dışarı çıktığında şişeyi olduğu gibi kafasına boca ediyor. Net olarak düşünebilmesi lazım. Onca zaman bugünü hayal etti. Şimdi ise kafası karıştı. 17.06. Moda 6 ayda bir kendini yenileyebilir. Ama bir tek şey hep aynı kalır, fedailer siyah giyer. Hamit defileleri için alternatifler üretmeyi, güvenlik görevlilerini renkli üniformalarla ya da tepeden tırnağa beyaz giydirmeyi düşünmüştü. Ama bunu yaptığı zaman eleştirmenlerin asıl işiyle uğraşmak, yani yeni koleksiyonlar yaratmak yerine gereksiz buluşlar peşinde koştuğunu yazacaklarını biliyordu. Öte yandan siyah ideal bir renkti. Muhafazakar, gizemli, ayrıca eski kovboy filmleri sayesinde toplu bilinçaltına da kazınmış. İyiler hep beyaz, kötüler ise hep siyah giyer. Beyaz sarayın siyah olduğunu hayal et. Herkes karanlık ruhlar tarafından işgale uğradığını düşünürdü. Renklerin rastgele seçildiği zannedilir ama her rengin amacı farklıdır. Beyaz saflığı ve namusu simgeler. Siyah insanı ürkütür. Kırmızı şaşırtır ve felç eder. Sarı dikkat çekicidir. Yeşil her şeyi sakinleştirir ve ufku açar. Mavi yatıştırır. Turuncu kafa karıştırır. Fedailerin siyah giymeleri gerekir. Başlangıçta öyleydi, sonsuza kadar da öyle kalacak. Her zamanki gibi üç ayrı giriş var. Biri genel basın için, birkaç haberci, kameralarla yüklü bir sürü fotoğrafçı. Pek nazik görünüyorlar ama en iyi açıyı, sıra dışı bir görüntüyü, mükemmel bir pozu ya da şaşırtıcı bir hatayı yakalamak için meslektaşlarını itiştirmekten asla kaçınmayacakları da kesin. İkinci giriş genel izleyici için. Paris'teki defile bu açıdan Fransa'nın güneyindeki tatil yerlerinden hiç de farklı değil. İkinci girişten girenler her zaman berbat giyinirler ve o akşamüstü sunulan hiçbir şeyi satın alabilecek maddi güce sahip değildirler. Yine de yırtık blucinleri, zevksiz tişörtleri ve elbette ki tasarım koşu ayakkabılarıyla çok rahat ve sakin göründüklerinden emin olarak işte oradalar. Ve ne rahatlar ne de sakin. Bazılarının pahalı olması muhtemel çantaları ve kemerleri var. Ama bu daha acıklı bir manzara oluşturuyor. Tıpkı bir Velázquez tablosunu plastik çerçeveye koymak gibi. Sonuncusu da VIP girişi. Kimin kim olduğu hakkında güvenlik görevlilerinin hiçbir fikri yok. Sadece kollarını kavuşturup tehdit edici görünerek sanki işin gerçek sahibi onlarmış gibi duruyorlar. Ünlü çehreleri anımsamak üzere eğitim görmüş, zarif bir genç kadın elinde bir listeyle yanlarına geliyor. Hoş geldiniz Bay ve Bayan Hüseyin. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Doğru öne ilerliyorlar. Herkes aynı koridordan geçiyor. Ama kırmızı kadifeyle birbirine bağlanmış metal bariyerler en önemli insanların olduğu yeri belli ediyor. Özel insanlar olarak belirtilmek için küçük şöhret zamanı bu. Çünkü bu defile resmi programa dahil olmasa da unutmayalım ki Cannes ne olursa bir film festivalidir. Protokole titizlikle uyulması gerekir. Benzer birçok etkinlikte akşam yemekleri, öğle yemekleri, kokteyl partiler, küçük şöhret zamanı fırsatı doğacağından kadınlar ve erkekler yapay ışığın, tonlarca kremle korundukları güneşten daha az zarar vereceğinden emin olarak ayna karşısında saatlerini harcıyor. Kumsaldan iki adım mesafede olmalarına karşın kaldıkları yere birkaç blok uzaklığındaki güzellik salonlarında sofistike makinelerin altında yanık tenlere kavuşuyorlar. Croissant bulvarında yürüyüşe çıksalar güzel manzaranın da tadını çıkarabilirler. Ama orada bir sürü kalori harcayabilirler mi? Hayır, otelin küçük jimnastik salonundaki koşu bantlarını kullanmak çok daha iyi. Böylece önem verilmemiş gibi görünsün diye dikkatle seçilmiş kılıklarıyla, sadece davet edildikleri için kendilerini önemli hissedecekleri, bedava öğle yemeklerine torpil yapacak birini bulamazlarsa, dünyanın parasını verdikleri açılış yemeklerine ya da akşam yemeği sonrası gece yarılarında verilen partilere veya otelin barında son bir kahve ya da viski davetine katılırken form tutmuş olacaklar. Tüm bunlarda makyaj tazelemek, kravat düzeltmek, ceketin omuzlarına düşmüş kepekleri silkelemek ya da dudak boyasının kusursuz olmasını sağlamak için sık sık tuvaletleri ziyaret etmek demektir. Sonunda oteldeki lüks odalarına döner, yapılmış yataklarını, kahvaltı menüsünü, ertesi günün hava durumunu, çikolataları, fazla kalori içerdiği için hemen devre dışı bırakılır, bir meyve sepetini hemen tüketilir çünkü meyveler vücut için faydalı olan lifler açısından çok zengin olduğu gibi bağırsak gazlarını da engeller. Ve yanında özenli bir yazıyla üstlerine adları yazılmış bir zarfı asla açılmaz. Çünkü otel müdüründen klişeleşmiş bir hoş geldin mesajı içermektedir. Onları bekler halde bulurlar. Kravatlarını, makyajlarını, Elbiselerini ya da smokinlerini çıkarırken aynaya bakar ve kendi kendilerine, "Bugün çok önemli bir şey olmadı. Belki yarın daha iyi geçer," derler. Eva bir HH parçasıyla ağırbaşlı ve zarif bir biçimde giyinmiş. Podyumun hemen önündeki iki koltuğa fotoğrafçılar için ayrılmış alanın yanında oturtuluyorlar. Fotoğrafçılar gelmeye ve malzemelerini yerleştirmeye başlamışlar. Bir muhabir gelip meşhur soruyu soruyor. "Bay Hüseyin, şimdiye dek gördükleriniz arasında sizce en iyi film hangisi?" O da hep yapıldığı gibi, "Şimdiden bir şey söylemek çok zor," diyor. "Çok ilginç şeyler gördüm ama fikir beyan etmek için festivalin sonunu beklemeyi tercih ederim." Aslında tek bir film bile görmedi. Daha sonra Gibson'la konuşacak ve hangisini festivalin en iyi filmi olarak kabul ettiğini soracak. Efendice giyinmiş, nazik, sarışın muhabiri nezaketle uzaklaştırıyor. Defileden hemen sonra Belçika hükümetinin vereceği partiye gidip gitmeyeceklerini soruyor. Oradaki bakanlardan birinin Hüseyin'le konuşmayı çok arzu ettiğini söylüyor. Hamit içinden bu daveti değerlendiriyor. Modacıların uluslararası arenada daha yüksek bir düzeye gelebilmesi, böylece Afrika'da sömürgeci bir güçken sahip oldukları görkemli duruma yeniden dönebilmek için Belçikalıların büyük yatırımlar yaptığını biliyor. "Evet, bir kadeh şampanya içmek için uğrayabilirim," diyor. Eva, "Buradan çıkınca Gibson'la buluşmayacak mıydık?" diye soruyor. Hamit ne demek istediğini anlıyor. Genç kadından özür diliyor. Önceden verilmiş bir sözleri olduğunu unutmuş ama bakanı pek yakında mutlaka arayacak. Birkaç fotoğrafçı onları fark edip fotoğraf çekmeye başlıyor. O sırada basın yalnızca onlarla ilgileniyor. Derken bir zamanlar pek revaçta olan bazı mankenler katılıyor onlara. Poz verip gülümsüyorlar. Kalabalığın içindeki berbat giyimli insanların kimilerine imza veriyorlar. Çehrelerinin basında yeniden boy göstereceği umuduyla dikkat çekmek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Fotoğrafçılar bu fotoğraflardan hiçbirinin yayınlanmayacağını bilerek sadece editörlerine çok çalıştıklarını göstermek amacıyla objektiflerini onlara çeviriyor. Moda şimdiki zamanla ilgilenir. 3 yıl öncenin mankenleri dikkatle planlanmış skandallar yaratarak ya da gerçekten dikkat çekici insan oldukları için manşetlerden inmemişlerse, yalnızca otellerin önündeki metal bariyerlerin gerisinde bekleyen insanlar ya da değişikliklerin hızıyla baş edemeyen hanımlar tarafından hatırlanır. Biraz önce gelmiş olan yaşlı mankenler, yaşlı tabii ki 25'in üstü anlamına geliyor. Bütün bunları gayet iyi bilirler. Kalabalığın arasında bulunmalarının nedeni podyumlara geri dönmek değil, bir filmde herhangi bir rol kapma ya da kablolu televizyon gösterilerinden birinde sunuculuk yapma arzularıdır. Hamid'in orada bulunma nedeni olan Yasmin dışında bugün podyumda başka kim olacak? Herhalde dünyanın en ünlü 4 mankeninden herhangi biri değil. Çünkü onlar ücret olarak bir servet alırlar. Yalnızca istedikleri işleri yaparlar ve bir başkasının defilesine prestij kazandırmak için kanda boy göstermeyi akıllarından bile geçirmezler. O geceye benzer işler için 1500 euro civarında ücret isteyen Yasmin gibi A sınıfı 2-3 mankenle görüşmeyi planlıyor Hamit. Bol karizması, ayrıca bu endüstride geleceği olması gerekiyor. Muhtemelen 2-3 tane de B sınıfı manken olacak. Bunlar da podyumda muhteşemdirler, fizikleri son derece uygundur ama defilelerle eş zamanlı düzenlenen etkinliklere, örneğin büyük grupların partilerine özel davetli olarak çağrılmazlar ve 600-800 euro kazanırlar. Geri kalan C sınıfı mankenlerdir. Bu kızlar modanın çılgın dünyasına yeni katılmışlardır ve salt tecrübe kazanmak için 200-300 euro alırlar. Hamit, üçüncü grup kızların kafalarından ne geçtiğini çok iyi biliyor. "Ben kazanacağım. Herkese ne yapabileceğimi göstereceğim. Gerekirse birkaç ihtiyar adamla yatacağım. Ama dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olacağım. Gel gelelim, ihtiyar adamlar onların zannettiği kadar aptal değil. Bu kızların çoğu henüz rüştünü ispat etmemiş ve o yaşlardaki kızlarla cinsel ilişkiye girenler dünyanın birçok ülkesinde kendilerini hapiste bulurlar. Gerçekler söylentilerden çok farklı. Hiçbir manken cinsel cömertliği sayesinde tepeye tırmanamaz. Bundan daha fazlası gerekir. Karizma, şans, doğru menajer, doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru zamanda piyasa trendlerini etüt eden şirketlere göre, moda dünyasında yeni olan o kızların zannettikleri zaman değil. Son araştırmalardan, halkın garip görünüşlü, farklı yaşlarda ama aynı sıskalıkta, delici bakışları olan yaratıklar görmekten bıktığı anlaşılıyor. Casting ajansları, manken seçenler, bulunması çok zor bir şey arıyor. Komşunun kızı görünümünde, yani son derece sıradan, afişler ya da moda dergileri aracılığıyla herkese tıpkı onlar gibi biri olduğu mesajını iletebilecek biri. Ama böylesine sıradan görünen olağanüstü bir kız bulmak neredeyse olanaksız bir iş. Her ne kadar ince birini giydirmenin daha kolay olduğu söylense de elbiseler üstte daha iyi duruyor. Mankenlerin yürüyen elbise askıları olduğu günler çoktan geride kaldı. Pahalı erkek kıyafetlerini yakışıklı adamların tanıttıkları günler de geride kaldı. 1980'lerin sonundaki yuppie dönemi çok başarılıydı. Ama artık değil. Erkek güzelliğinin standardı yok ve erkekler artık herhangi bir ürünü alırken o ürünün ya iş ya da içki arkadaşlarından biriyle ilgili olmasına önem veriyorlar. Yasmin'i podyumda görenler Hamide kızın çehresinin yeni koleksiyonu için biçilmiş kaftan olduğunu söylediler. Muhteşem bir karizması var ama yine de kadınlar kendilerini onunla özdeşleştirebiliyorlar dediler. C sınıfı bir manken hep iyi bağlantılar kurmak, onu yıldız yapacak kadar güçlü bir adam bulma peşindedir. Ama moda dünyasında, belki de bütün öteki dünyalarda yapılabilecek en iyi tanıtım, o alanda tanınmış insanların tavsiyeleridir. Akıl dışı görünebilir ama biri keşfedilmenin eşiğindeyken herkes onun başarısı ya da başarısızlığı konusunda bahse girmeye başlar. Bazen kazanır, bazen de kaybederler. Ama piyasa böyledir işte. Salon dolmaya başlıyor. Ön sıralık koltuklardan hepsi rezerve edilmiş. Bazılarını zarif giyimli kadınlarla takım elbiseli erkekler işgal etmiş olsa da ötekiler boş duruyor. Genel izleyici ikinci, üçüncü, dördüncü sıralarda oturuyor. Fotoğrafçıların şimdiki ilgisi bir futbol oyuncusuyla evlenmiş, sonra da bayıldığını söylediği, Brezilya'da uzun süre kalmış olan ünlü bir mankenin üstüne çevrilmiş durumda. Herkes Brezilya'ya bir gezinin, estetik cerrahinin kodadı olduğunu biliyor. Ama kimse bunu açıkça söylemiyor. Brezilya'ya gittikten birkaç gün sonra Salvador'un güzelliklerini görmek ya da Rio Karnavalı'nda dans etmek gibi çevre gezilerinin arasına bir estetik cerrah randevusu sıkıştırılması isteniyor. Hemen kartvizitler alınıp veriliyor ve görüşme böylece sona eriyor. Sevimli sarışın, basın fotoğrafçılarının, mankene de görmüş olduğu filmlerin en iyisini soruyorlar. İşlerini bitirmelerini bekliyor ve sonra onu Hamit ve Eva'nın yanındaki boş koltuğa oturtuyor. Fotoğrafçılar çevrelerinde toplaşıp üçünün bir arada fotoğrafını çekiyorlar. Ünlü terzi, karısı ve mankenden dönme ev kadını. Bazı gazeteciler Hamid'e Belçikalı modacının işleri hakkında ne düşündüğünü soruyor. Bu tür sorulara alışık olan Hamit, bunu öğrenmek için geldim. Duyduğuma göre çok yetenekliymiş diyor. Gazeteciler yanıtı duymamış gibi ısrar ediyorlar. Neredeyse hepsi Belçikalı. Fransız basını fazla ilgilenmiyor. Sevimli sarışın konukları rahat bırakmalarını istiyor.